Ayrım 17, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 216. Bank Netton. Miles'ın para sıkıntısı var. Zaten geldiği zaman fazla parası yoktu. Neredeyse 2 haftaydı Pilar'da şehirde gezerek geçirip günde 2 kez lokantada yemek yiyince, ona giysiler ve parfüm alınca, pahalı tiyatro biletlerinin peşine düşünce parası sandığından çok daha çabuk suyunu çekti. Miles'la Bank 3.30'da Pilar'ın otobüse binip Florida'ya gitmesinden birkaç saat, Miles'ın annesinin telesekreterine o anlaşılmaz mesajı bırakmasından birkaç dakika sonra bu konuyu konuşuyorlar. Bank, eğer Miles önerisi kabul ederse kolay bir çözüm olduğunu söylüyor. Kırık eşyalar hastanesinde yardıma ihtiyacı var. Mapral, nihayet turne bağlayacak birini buldu. Ocak sonu 2 hafta, Şubat'ta da 2 hafta olmak üzere New York eyaletinde ve Pensilvanya'da üniversitelerde konser vererek şehir dışında olacaklar. Bank kendisi yokken dükkanı kapatmayı göze alamıyor. Miles'a resim çerçevelemeyi, daktilo makinelerini temizleyip onarmayı, müşterilerin istediği her türlü onarım işini yapmayı öğretebilir. Miles saati şu kadar dolardan tam gün çalışmayı kabul ederse, son birkaç aydır birikmiş işleri temizleyebilirler. Bank istediği zaman orkestrayla prova yapmak için işi erkenden bırakabilir. Orkestra turnedeyken de Miles dükkanı çekip çevirir. Bank son 5 aydır Sunset Park'ta kira vermeden oturduğu için biriktirdiği parayla Miles'a ücret ödeyebilecek durumda. Üstelik göründüğü kadarıyla Mapral'da tarihinde hiç olmadığı kadar para kazanacak. Miles ne diyor bu işe? Miles başını eğip ayakkabılarına bakarak bu öneriyi birkaç kez kafasına tarttıktan sonra başını kaldırıp kabul ettiğini söylüyor. Günlerini mezarlıkta dolaşıp fotoğraf çekip geçirmektense hastanede çalışmanın daha iyi olduğunu düşünüyor ve alışveriş yapmak üzere evden çıkmadan önce kendisini bir kez daha kurtardığı için banka teşekkür ediyor. Miles'ın anlayamadığı şey Charles Banknett'ın onun için her şeyi yapacağı, Miles Kırk Eşyalar Hastanesi'nde saat şu kadar dolara çalışma önerisini reddetmiş olsaydı bile arkadaşı ona ihtiyacı olan parayı hem de 22. yüzyılın sonundan önce ödeme koşulu koymadan seve seve verirdi. Bank, Miles'ın yarım insan olduğunu, yaşamının parçalandığını ve hiçbir zaman tam anlamıyla onarılmayacağını biliyor. Ama Miles'ın geri kalan yarısı Bank'ın gözünden iki, yarısı da tamamen olan kalan yarısı. Herkesten fazla çok önem taşıyor. Bu yakınlık 12 yıl önce Miles'ın kardeşinin ölümünden sonraki sonbaharda başladı. Miles 16 yaşındaydı, Bank da ondan 1 yaş büyüktü. Biri zeki çocukların gittiği Stuyvesant'ta okuyor, diğeri Le Guardia'da. Le Guardia, New York'ta müzik ve sanat eğitimi veren bir lise. Müzik bölümüne devam ediyordu. Ortak özellikleri Amerikan yaşamının iki yüzlüğünden nefret etmek olan iki öfkeli çocuktular. Bir yaş ufak olan ötekine direnmenin değerini, toplumun kendilerine istediği anlamsız oyunlara katılmayı nasıl reddedebilecekleri öğretti. Bank o günden bu yana geldiği noktadaki kimliğinin, kişiliğinin doğrudan doğruya Miles'ın etkisiyle geliştiğini biliyor. Ancak bu etki Miles'ın sözlerinden, politika ve ekonomi konusundaki yüzlerce keskin gözleminden, sistemi analiz edişindeki şaşmazlıktan kaynaklanmıyordu. Bank'ı asıl etkileyen Miles'ın kendi kimliğini ortaya koyan, inandığı fikirlerle nasıl özdeşleştiğini, onları nasıl benimsediğini, boş hayallere, yapay umutlara kapılmayan, büyük acılar yaşayan, ciddi tavırlı bir çocuk olduğunu gösteren sözleri oldu. Hiçbir zaman çok yakın arkadaş olmadıysalar da Bank kendi kuşağından başka hiç kimseye böylesine hayran olduğunu anımsamıyor. Bu hayranlığı duyan yalnızca Bank değil. Hatırlayabildiği kadarıyla Miles her zaman başkalarından farklı görünürdü. Bir odaya girdiği anda oranın havasını değiştiren bir tür manyetik, etkileyici gücü var gibiydi. Bu kadar dikkat çekmesinin nedeni suskunluğunun gücü müydü? Onu başkalarının kendilerini görebildikleri bir aynaya dönüştüren o içine kapalı yapısı mıydı? Tuhaf bir biçimde hem oradaymış hem de değilmiş duygusunu yaratan tavrı mıydı? Zeki ve yakışıklı olduğu doğru ama zeki ve yakışıklı olan herkes onun gibi büyüleyici bir etki yapmaz. Bu özellikler onun Mary Lee Swann'ın oğlu, Mary Lee Swann'ın tek çocuğu olduğunun herkesçe bilinmesini de ekleyin. Belki de annesinin çok ünlü olmasını yarattığı hava, Miles'ın tanrısal güce sahip olduğu izlerini de destekliyordu. Tabii ona karşı olanlar da vardı. Özellikle erkek çocuklar, kızların hiçbiri ona karşı değildi. Onun kızlar konusundaki şansına, kızların peşinden koştuğu biri olmasına oğlanlar kızmayıp da ne yapacaklardı? Şimdi bile aradan onca yıl geçtikten sonra Heller'ın çekiciliği, bilinmeyene gidip döndüğü uzun yolculukta etkisinden hiçbir şey kaybetmemiş. Alice'la eline bakın. Alice onu kelimesi kelimesine kendi deyimiyle her yönüyle hayran olacak biri olarak görüyor. Elena gelince sevgili Elena'nın da aklını başından aldı. Miles Sunset Park'a geleli bir ay oldu. Bank onun Brooklyn'e gelme konusundaki fikrini birden değiştirmesine, hala anlam verememekle birlikte burada olmasına seviniyor. Zayıf üçlünün yeniden sağlam dörtlüğe dönüşmesine memnun oluyor. Miles önce hayır diyerek neden Florida'da kalmak istediğini anlatan uzun bir mektup yazdı. Sonra bir cuma akşamüstü Bank tam hastaneyi kapatıp Sunset Park'taki eve gitmek üzereyken telefon çaldı ve Miles önemli bir durum olduğunu, evde hala yer varsa o hafta sonu otobüse atlayıp New York'a geleceğini söyledi. Tabii Miles kendisiyle ilgili hiç açıklama yapmaz. Sormanın da anlamı olmaz. Ama Miles artık burada olduğuna göre Bank, Bay Somurtkan'ın sonunda ailesiyle barışacağını, bunca zamandır fazlasıyla uzun bir süredir süren aptallığa dur diyeceğini, kendisinin de ikili ajan ve yalancı rolünün sona ereceğini düşünerek seviniyor. Miles'ı aldattığı için en ufak bir suçluluk duymuyor. Aslında yaptığıyla gurur duyuyor. Morris Heller son haberleri almak için bu sabah hastaneyi aradığında Bank, Morris İngiltere'deyken Miles'ın onun ofisini aradığını, pazartesi günü tekrar tedirirken bir tür zafer kazanmış havasındaydı. Şimdi Miles annesini aradığını söyleyince zafer kusursuz oldu. Oğlan sonunda aklını başına topladı. Pilar'a aşık olması da belki iyi bir şey. Kız bu kadar genç olduğu için bu aşk belki biraz tuhaf, hatta rahatsız edici olsa da, insana Miles'ın tutulabileceği son kişi gibi görünse de, kız kesinlikle çekici ve güzel. Yaşına göre de çok olgun. O yüzden bırak Miles, Pilar'a aşık olsun, gerisini düşünme diyor Bank kendi kendine. Her yerden iyi haberler geliyor. Bütün cephelerde olumlu şeyler oluyor. Yine de bu son ay Bank için zor bir dönem oldu. Yaşamının en üzücü, en acı dolu aylarından biriydi. Kafasının bozulmasından, aklının karışmasına oluşan çamur banyosuna gömülmediği zamanlarda derin bir yeise yakın noktadaydı. Bu duyguyu Miles New York'a geldiği zaman onu dükkanda gördü, kucaklayıp öptüğü anda başladı. O andan beri de Miles'a dokunmamak, Miles'a dokunmak istememek ona neredeyse olanaksız görünüyor. Miles'ın bundan hoşlanmadığını, aklına estiği zaman onu kucaklamasından, sırtını sıvazlamasından, ensesini omuzlarını tutmasından rahatsız olduğunu biliyor. Ama Bank kendisini tutamıyor. Tutması gerektiğini bildiği halde bunu yapamıyor ve Miles'a aşık olduğundan korktuğu için, öteden beri Miles'a hep aşık olmuş olmaktan korktuğu için de yeis ve acı içinde yaşıyor. 11 yıl önceki bir yaz gezisini, liseyi bitirdiği yaz 3 oğlan ve 2 kız ufak bir arabaya doluşup kuzeye, Catskills dağlarına gidişlerini anımsıyor. İşlerinden birinin ailesinin orada ufak bir evi var. Ağaçların arasında gizlenmiş yüzme havuzlu, tenis kortlu bir ev. Miles, o günlerdeki sevgilisi Annie adını kızla birlikte arabadaydı. Jeff Taylor da son tavladaki ve Bang'ın şimdi adını anımsamadığı kızla gelmişti. Bir de kız arkadaşı olmayan, her zamanki gibi sap olarak kendisi vardı. Gidecekleri geç saatte, gece yarısı ile sabahın biri arasında vardılar. Uzun araba yolculuğundan sıcak basmış ve her yerleri uyuşmuş olduğundan bir havuza girip serinlemeyi önerdi. Bir anda soyunup havuza koştular ve suya daldılar. Bank ağaçların arasında cırcır böceklerin öttüğü ılık bir esintinin sırtına vurduğu o ıssız yerde ayın ve yıldızların altında yüzmenin, ayrıca kızların vücutlarını görmenin, karnı dümdüz poposu yuvarlacık uzun bacaklı Annie ve Joof'un kısa boylu tombul kıvırcık siyah saçları omzuna dökülen iri memeli kız arkadaşını seyretmenin ne kadar keyifli olduğunu anımsıyor. Ama bu cinsel bir haz değildi. Yaptıklarının erotik bir yanı yoktu. Sadece bedenlerin rahatça salıvermenin, suyun ve havanın tenlerine değmesinin, sıcak yaz gecesinde açık havada vakit geçirmenin, arkadaşlarla beraber olmanın tadını çıkarıyorlardı. Sudan ilk çıkan Bank oldu. Havuzun kenarında dururken ötekilerden çift çift ayrıldıklarını ve göğüslerine kadar gelen suda ayakta durarak kucaklaştıklarını gördü. Sarmaş dolaş olan ve ağızları uzun bir öpüşle birleşen Miles'la Annie'yi seyrederken banka hiç beklenmedi, çok tuhaf bir şey oldu. Annie hiç tartışması çok güzel bir kızdı. Bankin o güne kadar gördüğü en hoş kızlardan biriydi. Bu durumda mantık böyle güzel bir kızı kucakladı. Bu kadar arzu uyandıran bir yaratığın gönlü çalacak kadar çekici olduğu için Miles'ı kıskanmasını gerektirirdi ama onların suda öpüşmelerini izlerken Bank, kıskançlığın Miles'ı değil, Annie'yi hedeflediğini, kendisinin Annie'nin yerinde olup Miles'ı öpmek istediğini fark etti. Bir an sonra Miles'la Annie havuzun kenarına ona doğru yürümeye başladılar ve Miles'ın gövdesi sudan çıkarken Bank onun ereksiyon halinde, sonuna kadar dikelmiş kocaman bir ereksiyon halinde olduğunu gördü. O dik penisin görüntüsü Bank'ı tahrik etti. Aklının almadığı kadar heyecanlandırdı ve daha Miles'ın ayağı havuzun dışına basmadan Bank da ereksiyona geçti. Bu olay onun kafasını öylesine karıştırdı ki, utancını gizlemek için çareyi yeniden havuza girip suya dalmakta buldu. O gecenin anısını yıllarca bastırdı. Hayal gücünün en karanlık, en mahrem alanlarında bile bir daha aklına getirmedi. Ama sonra Miles geri döndü ve Miles'la birlikte o anda da geri geldi. Son bir aydır Bank günde 5 kez, 10 kez o sahneyi kafasında yeniden canlandırıyor ve artık kendisinin kim ya da ne olduğunu bilmiyor. 11 yıl önce ay ışığında gördüğü dikelmiş penise verdiği tepki, erkekleri kadınlara yeğlediği, kadın vücudundan çok erkek vücudunu çekici bulduğu anlamına mı geliyor? Ve eğer öyleyse yıllardır flört ettiği kadınlarla ilişkide başarısız olması ondan mı kaynaklanıyor? Bunu kestiremiyor. Ama Miles'ı çekici bulduğunu, beraberlerken onun vücudunu ve dikelmiş penisini sık sık düşündüğünü, daha da sıklıkla Miles yanında değilken onun gövdesine ve dikelmiş penisine dokunmayı aklından geçirdiğini kesinlikle biliyor. Ne var ki bu arzulara göre hareket etmek büyük hata, korkunç sonuçlar doğuracak bir hata olur. Çünkü erkeklerle yatmak Miles'ı hiç ilgilendirmiyor ve Bank, öyle bir olasılıktan söz açacak olsa, aklından geçenlerle ilgili tek bir sözcük bile fısıldayacak olsa, Miles'ın arkadaşlığını sonsuza dek getireceğini biliyor. Bu da hiç istemediği bir şey. Miles kadınlar dünyasına açılmış vadesiz bir kredi. Bank içinse yasak bölge. Ama o dikelmiş penisin azap veren gücü Bank'ın başka seçenekleri göz önüne almasına, merakını gidermek için başka denemeleri düşünmesine yol açtı. Arzuladığı tek erkeğin Miles olmasına karşın kendisinin kim ve ne olduğunu, erkekler için yaratılmış bir erkek mi, kadınlar için yaratılmış bir erkek mi? Hem erkekler hem de kadınlar için yaratılmış bir erkek mi? Yoksa sadece kendisi için yaratılmış bir erkek mi olduğunu anlamanın tek yolu olarak bir erkekle denemeye girmenin zamanı geldi mi diye merak eder oldu. Sorun bu denemeyi nerede yapacağıydı? Orkestrasındakilerin hepsi ya evliydi ya da kız arkadaşlarıyla yaşıyorlardı. Bank'ın aklına gelen hiçbir eşcinsel arkadaşı yoktu. Gay barlarda birini takılmak fikri de kanını donduruyordu. Birkaç kez Jackie Brown'u düşündü. Niyetini açık etmeden de terslendiği takdirde küçük düşmeden adama nasıl ve ne zaman yaklaşabilecek konusunda çeşitli stratejiler planladı. Alice'ın sevgilisinin gizli saklı bir yanı olduğundan kuşkulanıyor. Adam her ne kadar şimdi bu kadınla birlikteyse de, geçmişte erkeklerle de ilişki kurmuş olabilir. Erkek erkeğe sevişmenin çekiciliğinden bağışık olmayabilir. Bank, Jack'i daha fazla çekici bulmadığını hayıflanıyordu ama kendi kimliğini bilimsel yöntemle keşfedebilmek adına, erkeklerden zevk alıp almadığını anlayabilmek için ona yatağa girmeyi göze alacaktı. Ne var ki şu ana kadar hiçbir şey yapamadı çünkü tam Renzo Michaels'ına röportaj ayarlama vaadiyle, bu belki çok parlak bir fikir değildi ama aklına başka bir şey de gelmiyordu. Baum'u kandırmaya niyetlenirken Alan kendisine modellik yapmasını önerdi. Bank'ın keşif araştırması da geçici olarak ertelendi. Alan'ın olanlar hakkında da hiçbir fikri yok. Yaptıklarını sapıkça ama aynı zamanda tamamen masum ve tehlikesiz olduğunu hissediyor. Bir tür sessiz antlaşma, yalnızlıklarını ve hayal kırıklıklarını paylaşmalarını sağlayan karşılıklı bir anlayış bu. Ama o sessizlikte birbirlerini yakınlaştıran bile Bank hala yalnız ve umutsuz, Alan da kendisinden daha iyi durumda olmadığını sezinliyor. Alan resim çiziyor, Bank davul çalıyor. Davul çalmak Bank için hep bir tür çığlık atmak oldu. Alan'ın yeni desenleri de birer çığlığa dönüşüyor. Bank, Alan istedi diye soyunuyor ve onun söylediği her şeyi yapıyor. Kızın yanında kendini neden o kadar rahat hissettiğini, bakışlarından neden ürkmediğini kestiremiyor ama sonuçta bedenini sanata bağışlamak küçük, önemsiz bir şey ve kız dur diyene kadar da bunu sürdürmek niyetinde. Bank 4 Ocak Pazar günü 8 saatini Miles'le beraber Kırık Eşyalar Hastanesi'ne geçiriyor. Ona resim çerçevelemenin çok dikkat ve özen isteyen incelikleriyle ilgili ilk dersi veriyor. Mekanik daktilo makinelerinin sağlam mekanizmasını tanıtıyor. Minik dükkanın arka odasındaki araç gereçlerle malzemeleri öğretiyor. Ertesi gün 5 Ocak Pazartesi sabahı aynı çalışmaya devam için yine dükkana gidiyorlar ama bu kez Miles'ın canı sıkkın görünüyor. Bank ne olduğunu sorunca Miles babasının ofisini aradığını ve acil bir iş için dün İngiltere'ye döndüğünü haberini aldığını, bunun üvey annesiyle ilgili bir sorun olmasından kaynaklandığını anlatıyor. Bu haber Bank'ı da şaşırtıyor ve endişelendiriyor ama ne kadar kaygılandığını Maurice Heller'ın oğluna açıklayamaz. Maurice Heller de daha 48 saat önce görüştüğünü ve o sırada herhangi bir ters durum olmadığını da söyleyemez. Akşamüstü 5.30'a kadar aralıksız çalışıyorlar. Sonra Miles annesini aramayı bir kez daha deneyeceğini söylüyor. Bank da bu görüşmenin sadece ana oğul mahremiyeti içinde kalması gerektiğini anlayarak sokağın ilerisindeki bir bara gidiyor. 15 dakika sonra Miles bara gelip annesiyle ertesi akşam yemeğinde buluşmak için sözleştiklerini söylüyor. Bank'ın sormak istediği yüzlerce soru var ama o yalnızca bir soruyla yetiniyor. Annenin havası nasıldı? Miles harikaydı diyor. Miles'a bir hata yaramayan gerizekalı, budala, korkak, miskin demiş. Sonra ağlamaya başlamış. Sonra ikisi birden ağlamışlar. Sonra annesinin sesi sıcak ve sevecen bir tona bürünmüş. Miles'ın hak ettiğinden çok daha şefkatle konuşmuş. Bunca yıl sonra annesinin sesini tekrar duymak Miles'ı bayağı sarsmış. Yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük budalası olduğunu söylüyor. Eğer bu dünyada adalet diye bir şey varsa kendisini hemen sokağa çıkarıp vurmaları gerektiğini söylüyor. Bank Miles hiç bu kadar kederli görmedi. Birkaç saniye Miles'ı neredeyse ağlayacağını sanıyor. Ona dokunmamak için kendi kendisine verdiği sözü unutarak arkadaşını kucaklayıp sıkı sıkı sarılıyor. Hadi neşelen aptal herif diyor. Sen hiç değilse dünyanın gelmiş geçmiş en büyük budalası olduğunu biliyorsun. Kaç kişi bunu itiraf edecek kadar akıllıdır? Otobüsü Sunset Park'a dönüyorlar. 6.30'a birkaç dakika kala Miles'ın Alice'le mutfaktaki randevusunu birkaç dakika kala eve giriyorlar. Tahmin edileceği gibi Alice çoktan gelmiş, Ellen de öyle. İkisi de masanın başında oturuyorlar. Yemek pişirmeden, hiçbir şey yapmadan göz göze bakışarak öylece oturuyorlar. Alice Ellen'in sağ elini okşuyor. Ellen'in sol eli Alice'in yüzünü okşuyor. İkisi de perişan görünüyor. Bank ne oldu diye soruyor. Alice işte bu diyerek masadan bir kağıt alıp banka uzatıyor. Bank geçen Ağustos'ta eve taşındıklarından beri bu kağıdı bekliyordu. Kağıdın geleceğini biliyor. Geldiği zaman ne yapacağını biliyordu. Şimdi işte onu yapıyor. Evin derhal boşaltılmasını bildiren ihbarnamenin tamamını bile okumadan kağıdı ortadan yırtıyor. Sonra bir daha yırtıyor. Sonra üçüncü kez yırtıyor ve 8 kağıt parçasını yere fırlatıyor. Üzülmeyin diyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Burada olduğumuzu öğrendiler ama bizi buradan çıkartmak için şu aptal kağıt parçasından daha fazlası gerekiyor. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Şimdi bize ihbarname gönderdiler. Bir süre bizi hatırlayamazlar. Bir ay sonra filan bir kağıt daha gönderirler. Onu da yırtıp yere atarız. Sonra bir daha, sonra bir kez daha, hatta sonra bir defa daha. Zabıta memurları bize bir şey yapamaz. Başlarına dert olmak istemezler. Onların işi bu kağıtları getirmek. İşte o kadar. Yanlarına polis alıp gelene kadar kaygılanmamıza gerek yok. Polisle geldikleri zaman iş ciddiye biner ama daha uzun bir süre polisin geleceği yok. Belki de hiç gelmez. Biz ufak lokmalarız. Polisin sessiz sakin mahalledeki, sessiz sakin bir evde yaşayan, sessiz sakin 4 kişiden başka düşünce daha iyi şeyler var. Paniğe kapılmayın. Günün birinde buradan çıkmak zorunda kalabiliriz ama o gün bugün değil. Polisler gelene kadar da kılımı bile kıpırdatmam. Polis geldiğinde de ancak kafama bir şey indirip bileklerime kelepçe takarak sürükleye sürükleye evden çıkarabilir beni. Burası bizim evimiz. Burası artık bize ait ve burada yaşama hakkımdan vazgeçmektense hapse girmeyi yeğlerim. Miles işte böyle direnmeli diyor. Bank demek sen de benden yanasın diye soruyor. Miles yemin edermiş gibi sağ elini havaya kaldırarak tabii Senden yanayım diyor. Koca reis Miles çıkmak yok Kızılderili çadırına. Ya sen Ellen? Sen gitmeyi mi istiyorsun kalmayı mı? Ellen kalmayı diyor. Peki sen Alice? Kalmayı. 17. ayrımın sonu sayfa 226.